Levent Ağaoğlu. Halil Bey çok teşekkür ederiz.
Ben
şahsen 19 yaşında 1977 yılında Türk Hava Yolları'nda gümüş suyu rezervasyon ile iş çalışma hayatına başlamıştım. İki tane soru soracağım. En başta şeyi söyleyeceğim. Gök, evet. Siz bahsettiniz değil mi? Gök kavramından. Yalçın Bey bahsetti. Oğuz Kağan'dan gelen misyon, gök, çadır, güneş, bayrak. Biz bunu biz nasıl öldürmüşüz, bu misyonu öldürmüşüz? Şimdi birincisi D8 ile ilgili siz şahsen bunu üzerinize aldığınızı söylediniz. Benim esas mesleğim ihracattır. D8'i de çok çok önemserim. Yani işte Nijerya, Mısır, Türkiye, İran, Pakistan, Malezya, Endonezya, Bangladeş. 8 tane oldu gibi. Şimdi bunların 3 tanesi Türkiye en büyük hava yoluna, hava alanına sahip oluyor. Dünyanın 10. büyük hava yolu şirketine sahip. Endonezya yolcu uçağı üretiyor. Pakistan'da askeri uçak üretiyor. Şimdi bu 8 ülke nasıl işbirliği yapıyorlar? Neler düşünüyorsunuz? Çünkü yani D8 bir türlü yani şey edildi, elimine edildi. Elimine edildi. Şey değil, faal değil. Bu nasıl özellikle bu havacılık konusunda bir faal olabilirse çok önemli. O konuda bir şeyler söyleyebilirseniz çok çok sevinirim. İkincisi de bunun alameti farikası Yalçın Bey'e ait. Karataş. Karataş. Bu gülümsemeye başladı Yalçın Bey. Evet. Karataş yani Yalçın Bey'e bahseder. Bu melanet adamlar, hain adamları biz bir yani şimdi Karataş'a yazalım diye. Hainlik yapan adamları. Yani şimdi bu Aktaş'taki insanlar var. Kirligil, Demir Ağa, Hürkuş, Şakir Zümre. Bunlar bizim Aktaşlarımız. Bunlar kimler aynı zamanda? Şimdi bunlar eğer Japonya'da olsalardı, bunlar Sumitomo olurdu, Honda olurdu, Toyota olurdu, Isuzu olurdu.
Kesinlikle.
Bu isimler hepsi şahıs isimleri, iş adamlarının isimleri. Japon devleti diyor ki, gel buraya Sumitomo diyor, sen diyor küçük bir esnafsın ama ben devlet olarak karar verdim. Seni büyüteceğim, kocaman yapacağım diyor. Şimdi de bizde de bu Karataş'a yazılı adamlar, en tepelere de var bunların. Hani bahsettiniz, Yeşilköy'ü adamın elinden aldılar havalimanını. Biz bu, önerim benim sorum, bu Karataş'ı biz yazalım mı? Yani bu havacılık sanayinde bu melanet adamları biz ismen bilmek istiyoruz. Bunu biz havacılıktan açalım. Bu fasıl havacılıktan açılsın. Bu melanet adamlar kimlerdir? Bu daire başkanları kimlerdir? Çok teşekkür ederim.
Şimdi tabii Türkiye'ye ihanet edenleri bilinmesi lazım. Ben o kanaatteyim. Çünkü neden? Çünkü bu ülkenin yani düzgün insanlarla, düzgün çalışmayla yapamayacağı bir şey yok. Ama işte hep şahit olduğumuz gibi Karataş listesindekiler devreye giriyor. Sıkıntı çıkarıyor, geciktiriyor, öldürüyor. Bilemediğimiz yani ayak oyunlarıyla yani bizim aklımıza gelmeyen şeytani işler çeviriyorlar. Bunlar oluyor maalesef. Ha burada belki şunu diyebiliriz. Mesela Nuri Demirağ'ın Sivas'taki havaalanına ismi verilmesi bir iadeye itibar düşünülebilir. Ama yeterli değil. Neden değil? Çünkü Türkiye'yi kurtaracak bir işe başlatmış. Yani Türkiye'yi kurtarabilecek. Çağ atlatacak, sanayileşmiş kılacak, işi başlatmış birine sadece bir havaalanı isim vermekle yırtamayız. Tamam. Onun için mesela ne olabilir? Kim? Şeyin rahmetli Nuri Demirağ'ın pek çok çalışması var. Bir tanesi de Teknik ve Ahlak Üniversitesi kuruyor. Bakın teknik, hocam sizin söylediğiniz mesele. Yani önerilerinden bir tanesi de hem İslam ülkelerini bir araya getirme projesi de var, hem de bir üniversite görüyor. Teknik olacak, bir de ahlaki olacak. Ahlak. İkisini bir araya getirmiş. Ve pilotlarıyla ilgili talimatları var. Sigara içmeyeceksiniz, içki içmeyeceksiniz. Yani tam bir muhafazakar, müsbet, şuurlu bir gençlik pilotlardan bekliyor, şeyden bekliyor. Bunların toplumun bütün katmanlarına duyurulması lazım. Haberdar edilmesi lazım. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. Asistanlık da yaptım. Gümüş suyunu Maslak'a taşıdık. Fakat bizim bölümünü rahmetli Nuri Demir Ağa'nın kurduğunu kaç sene sonra öğrendim.
Çok önemli.
Yani ben bilemiyorum, ben şahit olamıyorum. Ama bu öyle bir kişi ki, yani fedakarlık damarları insanların öne çıkarılması lazım. Kendisinden öte başkalarını önceleyebilmesi lazım. Başka türlü bir toplum gelişemez. Herkes selfish olursa, herkes kendini düşünürse, kendi menfaatlerini, her türlü menfaatin önüne gelirse, orada bir toplum olmaz ki zaten. Olmaz. Ya böyle bir yapıdan da kalkınmış bir şey çıkmaz. Onun için bu topluma ihanet edenlerin bilinmesi lazım. Mesela bunlardan bir tanesi, yani detayına girmedim ama soru vesilesiyle söyleyeyim. Ahmet Emin Yalman isminde bir gazetecidir. Bu Ahmet Emin Yalman, Selanik kökenli bir dönmedir. Özelliğine gazeteci. Peki nasıl bir gazeteci? 48'li yıllarda İnönü'ye muhalefet etmiş, Demokrat Parti'yi tutmuş. Ondan sonra 50'li yıllarda Demokrat Parti zamanında öteki tarafı tutmuş. Ama esas işi Amerikan havacılık sanayilerinin, uçak şirketlerinin Türkiye temsilcisi. Hem mason, hem sabataist, hem gazeteci, zaten gazeteci, bu cins gazeteciler, biliyorsunuz Necip Fazıl'ı bu mesela, rahmetli bu meseleden dolayı ben bir kişiye ayağa kalktım, o da mı da kalktı dediği sözü bu. Ahmet Emin Yalman'a bir suikast tesebbüsü oluyor. Yani mesele şu, evet bunlar Türkiye'ye faydalı işler yapmadılar. Bunlar kendi fikir ve zikir olarak dışarıya bağlı insanlar. Ama hasbelkader bu memleketi yönetmişler. Yönetenleri yönetmişler. Buna müsaade edilmemesi lazım. Yani bu devleti, Türkiye'yi, Anadolu'nun kendi insanları yönetmeli. Bunu, yani bu gizli yöneticilerin aşikar edilmesi şart. Nasıl olabilir? Mesela diziler olabilir. Şimdi yeni yeni güzel televizyon dizileri geliyor oralarda. Mesela Nuri Demir Ağa, Bece Yürkuş'u dizi olarak görebiliriz mesela. O dizi içerisinde bu yapılan ihanetleri, engellemeleri senaryo içerisinde anlatabiliriz. İnsanlar dizi seyrediyor. Yani dolayısıyla böyle bir çözüm olabilir. İkincisi, D8'de olan çalışma şu. Bundan bir buçuk ay önce Pakistan'da D8'in gene o sivil havacılık komitesi, yani D8 ülkesinin, 8 ülkenin sivil havacılık otoritelerinin toplantısına biz Türk Hava Yolları teknik olarak katıldık. Ben orada bir sunum yaptım. O sunum sırasında 3 tane önerim oldu. Bu öneriyi şunlardı. Birisi, bu 8 otorite bir araya gelsin, tek otorite olsun. Aynı Avrupa'daki gibi. Havacılık otoritesi. Bunu da bizim sivil havacılık otoritesi koordine etsin. Yani bir sene sonra İran'da olacak. Oraya bir çözüm modeliyle gelsin, önersin. Desin ki bu 8 tane sivil havacılık otoritesi aynı dilden konuşsun. Kelimeleri aynı olsun. Birisi bir şey onaylarsa 8'inde birden otomatik olarak onaylansın. Bu çalışma inşallah sonuçlanır. Bir tanesi ise bu 8 ülkenin havacılık sanayilerini koordine edin. Kimse talip değil, öneri getiren de yok. Biz üstümüze alalım, Türk Hava Yolları teknik olarak. Biz onları toplayacağız. Oranın dernekleri, sanayileri toplayabildiğimiz kadarıyla. Ve onları tanıştıracağız. Bir süreç. Belki fuar organizasyonları olur, gitmeler gelmeler olur. Ne bekliyoruz? Şunu bekliyoruz. Belki bizim ihtiyacımız olan bir ürünü orada göreceğiz. Onlar da bizim ürünlerimizi burada görecekler. En azından belki ikisi, iki şirket bir şirket kuracak. Yeni yatırımlara gidecek. Bu imkanı sağlamamız lazım. Bu var. Bir üçüncü önerimiz de şu oldu. bu 8 ülkenin uçak bakım şirketlerini bir şemsiye altına alalım. Ve birbirlerine destek olsunlar. Parça ihtiyaçlarında, uçak bakım ihtiyaçlarında öncelik sahibi olsunlar diye bir dernek önerisi vardı. O da kabul gördü. Onu da biz koordine edeceğiz. Bunları yapabilsek bir üçüncü konu, biraz önce bahsettiğiniz gibi bu 8 ülkedeki, ki bunların çoğunda olmayabilir ama Pakistan'dır, İran'dır, İran belki şey olabilir, hani öncelikle olmayabilir ama Endonezya, Pakistan, Türkiye ve Malezya arasında bu projelerimize, yani Tayin'in yönettiği projelere iştirak olabilir. Onların yaptıkları projelere biz katılabiliriz ve ondan sonra ortak mesela 150 kişilik, 200 kişilik yeni bir yolcu uçağı projesini hep beraber biz gündeme getirebiliriz. Bunun için de bu konuların konuşulacağı bir daimi komite ve sürekli bir görüşme ortamı düşünülebilir. Yani bu önerilmedi ama bunu da gündeme getirirse iyi olur. Bunu da TAİ vesilesiyle, TAİ kanalından yürütebiliriz. Belki TAİ bu noktada sorumluluk alabilir. Alırsa da çok iyi olur. Mesela saymadım, bu sunumda da koymadım ama Özbekistan'da biliyorsunuz Taşkent'te yolcu uçağı fabrikası var. İlyushin. Rusların bütün yolcu uçakları orada üretildi. Bu da bizim bir imkanımız sayılır.
Ben bir şey, bir soru sorabilir miyim?
Evet.
Örneğin, Endonezya'nın yaptığı uçağın dünyada uçuş lisansı yok. Fakat Endonezya'nın içinde uçuyor.
Bizde de uçar.
Bizde de uçar mı?
Uçar.
Bu nerede uçar? Ülkeleri de geçer mi?
Aslında sahibi kendisi olduğu için Amerika'da, Avrupa'da da uçar. Sıkıntı şu, Amerika'ya, Avrupa'ya satmaya kalkarsa satamaz.
Satmayalım kardeşim.
Tamam, biz yaparız.
Biz peki şöyle yapalım. Başka bir şey getiriyorum. Ben bu işi çok yaptım, turizmciliği de. Bizim bu uçaklarla uçmamız çok pahalı, koltuk başına. O uçakla uçmamız çok ucuz. Bu küçük uçaklarla Türkiye'nin içinde uçsak,
olur.
THY'nin büyük uçaklarını kullanmasak, onları da
zaten,
yurt dışında pahalı uçak kullansak,
tabii,
olmaz mı?
Tabii tabii.
Yani böyle modele gidiyor.
Şimdi uzun, bakınız, Türkiye'nin eksiği regional dediğiniz bölgesel uçak tipleridir. Bizdeki en düşük uçağın sayısı 150 yolcu sayısı. Ama 19 kişilik yolcu uçağı da ihtiyacımız var. 40 kişiliğe de var. Hatta 11 kişilik uçağa da ihtiyacımız var bizim. 70 kişilik uçağa da ihtiyacımız var. Bunlar diğer ülkelerde var. Şimdi bizde olmaması sebep bunları üretmeye çalışıyoruz. Bölgesel uçaklar. Ha, Endonezya üretmiş olabilir miyiz? Alırız. Endonezya bizden sayılır. O bizim kardeşimiz.
İşte yani bu D8'i böyle bir canlandırabiliriz.
İşte
ortak
bu,
para birimi gibi.
Aynen.
Ortak ticaret aynen. Birimi gibi. Ortak gümrük birliği gibi.
Başka
ortak bir havacılık
havuzu. Güzel bir şey söylediniz. Ne olur 8 ülke tek para birimine geçsin. Süper olur.
Ya, şahane olur. Başladım, oraya
ha, bu apayrı bir şey diyorsunuz değil mi? Ama biz mesela havacılıkta kuralları aynıleştirebilirsek ve aynı işlevi gören şirketleri bir şemsiyatına alabilirsek, işte bu işleri yapabilsek bence zaten büyük bir iş yapmış oluruz.
Atlanma işte iş birliği.
Aynen.
Ben rahmetli Gaspıralı'ya yad edeyim. Ben onun dilde birlik, fikirde birlik, işte birliğini tüccar olduktan sonra ters çevirdim. İşte birlik, iş birliği yaparsak para birliği oluyor, gönül birliği oluyor. Dilde de birlik oluyor, fikirde de birlik oluyor. Evet Mehmet abi buyur.